Ayrım 26, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 292. Bunlar arasında benim ilgimi çeken bir konu var, azınlıklar. Bu cinayetlerin ardı ardına işlenmesi bana pek doğal gelmiyor çünkü. Gizlice kaydedilmiş bu DVD'de 2006 Adalar Abone Listesi .xls adlı Excel dosyasında Kınalı, Heybeli, Burgaz ve Büyükada'daki toplam 212 Agos gazetesi abonesinin kimlik, adres ve telefon bilgileri vardı. Kafes adresleri .xls isimli Excel dosyasında ise çeşitli kentlerde bulunan çok sayıda kişi, topluluk adresleriyle gerçek şahıslara ait isim, adres, telefon kayıtları vardı. Kafes Liderler 2.xls isimli Excel dosyasında da farklı şehirlerdeki kiliseler ile sorumluların kimlik bilgileri, telefon numaraları vardı. Toplantı adresleri .xls isimli Excel dosyasında ise farklı illerde bulunan 14 kişinin adresleri, kimlik bilgileri kaydedilerek misyoner, Yehova şahitleri, Bahailik faaliyetleri gibi nitelemeler yapılmıştı. İbadet yerleri .xls isimli Excel dosyasında ülke genelinde faaliyette olan yabancılara ait ibadethanelerin illere göre dağılımı başlığı altında değişik illerde bulunan farklı azınlıklara ait ibadethanelerin adresleri kayıtlıydı. Misyonerli Hristiyanlık faaliyeti gösteren internet adresleri isimli belgede de 50 ayrı internet sitesinin faaliyeti konusunda bilgi vardı. Üye listesi .doc isimli Word belgesinde aralarında yabancı isimlerin olduğu kişilere ait bilgiler bulunuyordu. Dosyayı daha ayrıntılı inceleyelim. 2009 Mart'ında hazırlandığı belirtilen kafes operasyonu eylem planının genel bölümünde Rahip Santoro, Malatya Zirve Yayın Evi ve Hrant Dink operasyonları sonrasında Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından karşıt medyanın da desteğiyle söz konusu olayların Ergenekon tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur ifadesi var. Planda bu durumun tersine çevrilmesi için gayrimüslimler üzerinde korkutucu propagandanın icra edileceği vurgulanıyor. Hazırlık, korku oluşturma, kamuoyu oluşturma ve eylem olmak üzere 4 safhadan oluştuğu belirtilen planda hazırlık safhasında yapılacaklar şöyle sıralanıyordu. Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek. Gayrimüslimlere ait gazete, dergi ve benzeri abone listeleri elde edilecek. Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının öğrenci, veli ve çalışanlarının listeleri tespit edilecek. Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek. Gayrimüslimlerin dini bayram, önemli günleri ve nerelerde ayin, tören düzenledikleri tespit edilecek. Eyleme uygun gayrimüslimlerin mezarlıkları belirlenecek. Eylemin korku oluşturma safhasında planlananlar ise şöyleydi. Tespit edilen Agos gazetesi abonelerinin listeleri, paylaşım siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak. Agos gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları gönderilecek. Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar yazılacak. Abone listeleri çoğaltılarak adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacak. Medya ve internet siteleri kullanılacak. Planın eylem bölümünde ise kaos yaratacak eylemlerin nasıl olacağı anlatılıyordu. Adalar bölgesindeki mahallelerde bomba patlatılacak. Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişilere suikast düzenlenecek. Agos gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak. Birçok yere şüpheli paket bırakılıp ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek. Adalarda vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek. Gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra edilecek. Tanınmış gayrimüslim iş adamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak. Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve iş yeri kundaklanacak. İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı illerde de benzer eylemler yapılacak. İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle kurulacak koordineyi müteakip belirlenecek irticai örgütler adına üstlenilecektir. Levent Bektaş'ta bulunduğu iddia edilen DVD'deki 2006 Adalar abone listesi XLS isimli dosya, hasta olduğu 3 kez ayrı ayrı adli tıp raporuyla kesinleşen İbrahim Şahin'in suç ortağı ilkokul mezunu Hayacı Asena Fatma Cengiz'le de ele geçirilmişti. Örgüte bak, bu mu saydın Ergenekon? Neyse devam edelim. Durmuş Ali Özoğlu nokta doç isimli klasör içerisinde yabancı uyruklu öğrenciler isimli Excel sayfasında 3073 öğrenci hakkında kimlik bilgileri, burs durumu, iş durumu vesaire bilgiler vardı. Levent Bektaş'ın iş yerinde mason listeleri başlığı altında birçok kişinin isim ve mesleklerinin yazılı olduğu faks çıktısı bulundu. Bu noktada araya girip bir şüphemi sizinle paylaşmama izin veriniz. Emekli General Veli Küçük'ün evindeki harita metot defterinin sayfaları arasında ise şunlar bulunmuştu. İlişkiler Bağlantılar başlıklı yazıda Hatay'da kökü geçmişe dayalı menfaat çetesinin oluşturduğu tehlikeli yapılanmanın üyelerinin adları vardı. Şeffaf dosya içerisinde Avrupa Hür Demokratlar, Alman Vekiller Trabzon'da gibi haber kupürleri vardı. Bir isimden daha bahsetmeliyim. Hasan Atilla Uğur, emekli albay, daha önce yazdım. Öcalan'ı yakalandıktan sonra sorgulayan ekipte yer aldı. 2 Temmuz 2008'de kardanadam@gmail.com adresinden polise gönderilen ihbarla gözaltına alınıp tutuklandı. İddiaya göre emekli albay Uğur'un El-Kaide Türkiye grubunu kurup bazı gazetecileri ve papazları öldürmeyi planlayan Murat Tetik'le dolaylı irtibatı vardı. Uğur'un evinde yapılan aramada Doğu Karadeniz'deki Pontusçuluk faaliyetleri, Ermeni Sarısu, Fener Rum Patrikhanesi gibi belgeler bulunmuştu. Emniyette belgelerim arasında gördüğümde şaşırdığım Diyarbakır ili Lice içerisinde oturan Ermeni vatandaşların nüfus kayıt örnekleri adlı dosya hakkında savcı Zekeriya Öz de soru yöneltmişti. Yanıtımı okudunuz. Behçet Can Türk Diceli'ydi, annesi Ermeni'ydi. Her araştırmacı birinin portresini yazıyorsa nüfus kayıt bilgilerine ulaşır. Yıllar önceki bir olay zaten kitabın kaynakça bölümünde belirtmiştim. Ama şimdi bu dosyanın neden delil olarak değerlendirildiğini anladınız mı? Konuyu biraz daha açmak istiyorum. 5 Şubat 2006 Trabzon'da Rahip Santoro öldürüldü. 19 Ocak 2007 İstanbul'da Hrant Dink suikasta uğradı. 18 Nisan 2007 Malatya Zirve Yayın Evi'nde Hristiyan misyonerler katledildi. Tüm bu bilgileri alt alta koyunca bir sonuca varmak kolay görünüyor. Cinayetleri Ergenekon işledi. Belki de bu kadar basit tüm gerçekler. Ama işte gazetecilik böyledir. Şüphe peşinizi bırakmaz. Bırakın tüm Ergenekon sürecini, iddianamelerini, duruşmada söylenenleri, soru bazen çok basittir ve zor olan da odur. Ergenekon azınlıklara ait detaylı bilgileri niye toplar? Toplayabilir mi diye sormuyorum bile. Ve niye azınlık mensuplarını öldürür? Çoğu kişiye göre yanıtı bellidir, darbe yapmak için. İddia makamının tezi bu. Şimdi bu tezde bilgi tecrübe eksikliği vardır. Şöyle ki suikast kişiyi ortadan kaldırmayı amaçlar. Provokasyon ise toplumu bir amaç etrafında buluşturmayı hedefler. Uğur Mumcu cinayetinin amacı ise toplumu infiale sürükleyen bir provokasyon amaçlı cinayettir. Türkiye'de azınlıkları öldürerek toplumda endişe, korku, heyecan yaratamazsınız. O halde bu 3 acı olay salt kişileri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. O zaman burada başka bir soru ortaya çıkar. Cinayetler Batı kamuoyunu etkilemek için mi yapıldı? Denebilir ki Ergenekon darbeye Batı desteğini almak için bu tür azınlık cinayetlerini planlamıştır. O halde Ergenekoncular göze sokar gibi niye ortalığa çıktı? Örneğin Veli Küçük'ün Hrant Dink'in Türklüğe hakaret davasına müdahil olması, Kemal Kerinçsiz'in Orhan Pamuk'a aynı gerekçeyle dava açması çok aptalca olmaz mı? Devam edelim. 21 Mayıs 2008'de Avrupa Parlamentosu şu açıklamayı yaptı. Türk makamlarını Ergenekon suç örgütü soruşturmasını kararlılıkla sürdürerek örgütün devlet yapısı içine sızmış şebekesini bütünüyle ortaya çıkarmaya ve mensuplarını adalete teslim etmeye teşvik ediyoruz. İddia makamı ve yandaş gazeteciler gibi ABD Ergenekon'u itham ediyor. İyi, peki ya tersi geçerliyse? Birileri karanlık tertipçiler Ergenekon soruşturması konusunda kamuoyunun, hükümetin ve batının desteğini almak için bu cinayetleri işlettirmiş ya da göz yummuş olamaz mı? Bu soruyu yok sayabilir misiniz? Ergenekon operasyonunu kimse bir polis vakası gibi görmüyor. Karşıt görüşler bile meselenin özüne rejimin değiştirilme olgusunu koyuyor. O halde bu cinayetler Ergenekon'un nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu dünyaya göstermek için birileri tarafından yaptırılmış olabilir mi? Ya da birileri göz yummuş, cinayetleri önlememiş olabilirler mi? Sorusuz gazetecilik olmaz. Kamuoyu ne biliyor? Ergenekon milliyetçi, Ergenekon ulusalcı. Peki Ergenekon azınlık düşmanı mı? Ergenekon iddianamesine göre öyle gözükmüyor. Ergenekon tutuklusu Sevgi Erenerol, Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü. Ergenekoncular ile Noel yemeği yedikleri iddianamede yazılı. Hem Noel yemeği yiyip hem Hristiyan düşmanlığı yapılabilir mi? Keza Ergenekon sanığı Muammer Karabulut, İshak Haleva, Cengiz Çandar gibi isimlerle Noel Baba Konseyi kurucusu. Dinler arası diyalog çalışmasını başlatan isimlerden biriydi. Peki Ergenekoncuları azınlık düşmanı gösteren dinci yayın organları, Ergenekon davasında birçok sanığın avukatlığını yapan Celal Ülgen'in karısı Ermenidir diye niye yayın yaptılar günlerce? Benzer örnekler çok var. Bu nedenle başa dönüp Levent Bektaş'ta bulunduğu iddia edilen, uzmanlık gerektiren o sıkıştırılmış kafes eylem planını kimin yazdığını mahkemenin bulması gerekiyor. Ergenekon davasının en önemli belgelerinden biri o DVD. Şüphe başlangıçtır, sonuç değil. Ergenekon'un azınlıklara düşman olup olmadığını başka hangi olgularda anlayabiliriz? Bir siyasal örgütün ortak bir programı ve amacı vardır. Ergenekon'un programı ve amacı nedir? Örgüt Marksist mi, şeriatçı mı, liberal mi, faşist mi, ne? Peki kuruluş yılı? İddianame 1999 diyor. Niye bu yıl? Hangi ihtiyaçla kuruldu? Örgütün varlığı gibi programı ve amacı da iddianamede yok. İdeolojik birlik hiç yok bu örgütte. Görünen o ki belge diye ortaya dökülenler sadece bilgi yığınlarıyla derlenmiş düzeysiz yazılar. Bunlardan örgüt çıkmaz. Sanıklar arasında program ve amaç birliği de yok. İrtibatlı olduklarını gösteren hiçbir kanıt yok. Örgüt toplantısı yapıldığına ilişkin ipucu yok. Örneğin toplantı denilen Milli Egemenlik Hareketi adlı 1990'da TBMM çatısı altında kurulan diyalog grubunun 14 Ocak 2008'de Ankara Patalya Otel'de medyanın gözü önünde yapılan toplantısı. Haberleri çarşaf çarşaf yapıldı. Katılımcı milletvekilleri bu toplantıyı yıllardır yapıyordu. Üstelik aralarında Bülent Arınç, Nazlı Ilıcak gibi isimler de vardı. İddianamede diyalog grubu Ergenekoncu oluvermişti. Hedef belliydi. Amaç merkezde yeni bir parti kurulmasın. Aman AKP oyları bölünmesin. Osmanlı döneminden beri yapılan Encümeni Daniş, 1977'den beri düzenlenen Taksim toplantıları Ergenekon buluşmaları iddiasıyla iddianameye yazıldı. Hangisini yazayım? Örgüt üyelerinin çoğunun 65 yaşından büyük olduğunu mu? Üstelik çoğu hasta, birbirlerini de tanımıyorlardı. Ayrıca gevezeydiler, sürekli telefonda konuşuyorlardı. Gizliliğe dikkat etmiyorlardı yani. Nasıl örgüt bu? İddianamede hep suikast ve sabotaj gibi terör eylemi planlandığından, terör eylemi düşünüldüğünden bahsediliyordu. Bu öyle bir örgüttü ki bu tür düşünceleri hayata bir türlü geçiremedikleri bir yana şiddet eylemlerini bilgisayarlara yazıyor, CD'lere yüklüyorlardı. Kimi öldüreceklerini telefonda günlerce konuşuyorlardı. Neler neler vardı. Ancak hiç fiil yok. İddianamede hep bir zorlama var. Danıştay, Malatya, zirve. İşte burada yine Levent Bektaş'ta bulunduğu iddia edilen belgeler meselesine dönmeliyiz. Tarihe ön yargılı, peşin hükümlü yazıların, haberlerin kalması haksızlıktır. Sözü savunmaya da bırakmak gerekir. Türkiye günlerce kafes eylem planıyla yattı kalktı. Neler neler yazılmadı, ne manşetler atılmadı. İnsanlar ama diyecek oldu, hemen sindirildi. Ergenekoncu faşist! Gelin size Levent Bektaş'ın suçlanmasına neden olan ve kamuoyuna korku filmi gibi gösterilen kanıtlar hakkında sadece birkaç örnek vereyim. Önce CD ve DVD'lerden bahsedelim. Hani şu içinde darbe planlarının, suikast hazırlıklarının olduğu DVD'den. Mahkeme tarafından imajı alınarak sanıklara verilen 3 nolu DVD ve 1 nolu CD üzerinde Levent Bektaş tarafından hem yurt dışında hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde inceleme yaptırıldı. İncelemeyi yapan kurumların her ikisi de konularında adli bilirkişi vasfı taşıyan uzmanlardan oluşuyordu. İnceleme sonucuna göre polisin ve savcılığın varlığını iddia ettiği ve içeriği suç oluşturan dosyalar DVD ve CD'de yoktu. Evet, şaşırmayın, yoktu, bulunamamıştı. Üstelik Levent Bektaş'ın incelettirdiği bu imaj hakim huzurunda bir TÜBİTAK yetkilisi tarafından hazırlanmıştı. İçinde ne kafes eylem planı ne de bahsi geçen Data Slash isimli anahtar program vardı. Sıkı durun, bunların sonradan eklendiği ortaya çıktı. Ortada apaçık bir komplo vardı. Durum bitmedi, dahası var. O CD'ler, DVD'ler, Levent Bektaş'ın ofisinden alınan CD'ler, DVD'ler miydi? O bile belli değildi. Çünkü ilk başta imajı alınmamıştı. Sehven değiştirilmiş olmasının önünde hiçbir engel yoktu. Aslında bu CD ve DVD'nin nasıl bulunduğu da çarpıcı ayrıntılarla dolu. Bunlar Levent Bektaş'ın ofisinde bir çekmecede bulundu. Çekmecenin hemen yanı başında elektronik şifreli bir kasa vardı. Ama her nedense bu kadar gizli planlar o kasaya konulmamıştı. Zaten Ergenekon operasyonlarında hep böyle olmadı mı? SAT komandosu olsa da, istihbaratçılık yapsa da, Levent Bektaş da gizli dosyaları, belgeleri ortada, masa üzerinde bırakmıştı. Bu aramada polisin her zaman olduğu gibi müthiş ön sezilerinin de payı büyüktü. İçinde dünyalar barındıran o CD ve DVD'lerin alındığı çekmecelerde onlarca CD ve DVD vardı. Ancak polis bunların içinden sadece kafes eylem planının olduğu DVD ve CD'yi aldı. Hep aynı cümleyi yazacağım. Türk polisi öyle iyi yetişmişti ki onca CD ve DVD arasından hangisine el koyacağını iyi biliyordu. Ama bu kaçıncı kendi eliyle koymuş gibi bulma başarısıydı. Bravo doğrusu, ikramiye aldılar mı acaba? Silivri duruşmaları artık benim için sanıkların savunmalarıyla kendilerini temize çıkarma yeri değil. Ben artık salt şunu merak ediyorum. Bu karanlık tezgahı kuranların elinde ne tür böyle bilgiler var? Örneğin azınlıkları niye fişlemişlerdi? Ve şimdi sorumu bir de siz düşünün. Santoro, Malatya Zirve, Hrant Dink cinayetlerinde kimin parmağı var? İhmalleri var diye cemaatçi bazı polislerin adlarının geçmesi tesadüf olabilir mi? İnsan yazarken utanıyor. Sanmayın ki CD ve DVD meselesi bu kadarla sınırlı. Hayır. Anımsarsınız, televizyonda sürekli yayınlanan Koç Müzesi'ndeki bir deniz altında bomba bulunduğu iddiası vardı. Hani müzeyi gezen çocuklar bu bombayla öldürülecekti. İşte bu hain planda 3 nolu DVD'nin içindeydi. Gelin şu meselenin de ayrıntısına, duruşmalarda neler olduğuna bakalım. Çocukları öldürme planı iddiaya göre aa/cihandan/notlar.txt adlı bir dosyada bulundu. Ortaya çıktı ki DVD'deki bu dosyanın oluşturulma tarihi 27 Nisan 2009'du. Yani bu tarihte DVD'ye kaydedilmişti. Fakat ekran çıktıları incelenince görüldü ki bu dosyanın değiştirilme tarihi 10 Ekim 2008'di. Yani dosya daha var olmadan değişikliğe uğramıştı. Olmayan şey değiştirilebilir mi? Elbette hayır. Levent Bektaş'ta bulunduğu söylenen DVD'lerin imajı ve teknik detayları polis aramasında alınmamıştı. Bu da bu DVD'lere sonradan bir dosya eklenmesini mümkün kılabiliyordu. Hatta DVD bile bütünüyle değiştirilebilirdi. Çünkü aramada bulunan DVD'lerin seri numaraları da tespit edilmemişti. Aynı renk ve marka bir DVD pekala diğerinin yerini alabilirdi. Yok yok, kasten değil, sehven alabilirdi. Bitmedi. Levent Bektaş'ın suçlandığı aramalarda da, kamuoyu bunu Poyrazköy diyebiliyor, dikkat çekici ayrıntılar var. Şeytan ayrıntıda gizliydi. Bulunan mühimmatlar yazdığım gibi üzeri tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar takip edilerek bulundu. Dedektörün sinyal verdiği arazi kazılmak yerine bazı polislerin yine o müthiş ön sezileriyle gösterdiği yerler kazıldı ve hemen toprağın 20 santim altında mühimmatlar bulunuverdi. Bu çok iyi eğitimli SAT komandoları gizli belgeleri ortalıkta bırakmakla kalmıyor, mühimmatlarını da hemen bulunacak şekilde gömüyorlardı. Zaten polisin yaptığı aramanın birkaç noktası da dikkat çekiciydi. Lastik ev. İhbarda lastik ev diye bir yerden bahsedilmemesine rağmen polis aramaya buradan başladı. Görgü tanığı subay ve ast subayların anlatımına göre bazı polisler SAT birliğinin nizamiyesine gelerek lastik evi sormuşlardı. İşe bakın ki iki lastik ev vardı. Subay, ast subaylar mevcut lastik evi gösterdi. Ancak polisler onu değil, eski olan lastik evi aradıklarını söylediler. Dedik ya, ön sezileri çok kuvvetli Türk polisinin. Yine ihbar metninde olmamasına rağmen bazı polislerin sorduğu adreslerden biri de Büyük Çınar Ağacı'ydı. Bu adeta nirengi noktası gibiydi. Yani araziyi bilmeyen biri için lastik ev ve Büyük Çınar Ağacı yer tarifi açısından iki belirgin noktaydı. Ama iş bu ya, bu noktaların ikisinden de ihbar metninde söz edilmiyordu. Daha açık yazayım, polise yapılan yer tarifi ile ihbar metnindeki yer tarifi birbirinden farklıydı. Muhtemelen gömüyü yapanlar bu iki belirgin noktayı nirengi noktası seçip aramayı yapacak polise anlatmışlardı. Aslında o kadar dikkatsizlerdi ki gömdükleri materyal üzerine 14 santim uzunluğunda kızıl renkli saç tellerini bile bırakmışlardı. Hiçbir askerde 14 santim uzunluğunda saç olmazdı. Peki uzun saçlı kimdi acaba? Kimler uzun saç bırakıyor? Modern görünümlü polisler olabilir mi? Hülasa, sol terminolojiye göre son tahlilde bu aramalardaki ayrıntılar bazı medya organlarının asla girmek istemeyeceği türdendi. Ama ne diyorum hep, benim gazetecilik anlayışım şüphe ve sorgulamanın yok sayılmasını reddeder. Sürekli araştırır, sorar. Sormaya başlayınca işte böyle sonuçlar çıkar. Bunları yazdığınız için cezaevine atılırsınız, o da başka. Ne olursa olsun, kalemimizi kırmadığımız sürece devam edeceğiz gerçeği yazmaya. Daha önce belirttim, 14 Nisan 2009'da SAT'ların eğitim yaptığı bölgede mühimmat gömülü olduğuna ilişkin bir ihbar mektubu üzerine polisler 21 Nisan 2009 günü SAT Grup Komutanlığı'na geldi ve günlerce arama yaptı. Polislerin arama yapacakları yeri gösteren kroki ne iddianamede ne de ek klasörlerde vardı. Sanık albay Ali Türkşen bu konuyla ilgili duruşmayı izleyenlere pes dedirten bir soru sordu. İddianame eklerinde yer almayan, ancak Mehmet Baransu'nun Karargah adlı kitabının 226. sayfasında yer alan kroki, memur arkadaşların polislerin cebinde ne aramaktadır? Polislerin mühimmatları bulmalarını sağlayan bu kroki ilk olarak Taraf Gazetesi'nde 11 Kasım 2009'da yayımlanmıştır. Poyrazköy'de yapılan kazılar günlerce sürdü. Oysa tüm mühimmat ilk iki günde çıkarıldı. Geriye kalan 6 günü de televizyonlar aynı heyecanla yayınladı. Fakat bu süre içinde oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Polisler ilk iki gün dedektörlerin sinyallerine rağmen hissettikleri yerleri aradılar. Diğer günler ise dedektörlerin sinyal verdiği yerlerde nemi çıktı. Bolca teneke kutu ve lastik parçası. Oysa bu malzemeler mühimmatın bulunduğu günlerde de toprağın altındaydı ve dedektörler bu cisimlerin üzerine geldiğinde sinyal veriyordu. Fakat polisler mühimmatı hissetmiş olacak ki bu sinyali değil ön sezilerine dikkate aldılar. Albay Türkşen bu arazi oldukça geniş, ihbarda verilen bilgiyle mühimmatın bulunması imkansız diyordu. Fakat maharetli polis mühimmatı eliyle koymuş gibi buldu. Ayrıca polislerin patlayıcı mühimmatları aramak için dev iş makineleriyle gelmesi de aramaya tanıklık eden askerlerin gözünden kaçmadı. Albay Türkşen aramanın yapıldığı dev makinenin fotoğrafını savunmasında göstererek şunu sordu. Terörle mücadele ekipleri ve bomba imha uzmanları ne bulacaklarını nereden biliyorlardı ki? Ya da gömüğü yapanlar konusunda bu kadar eminler miydi ki? Hiçbir delil, iz arama ihtiyacı hissetmeden züccaciye mağazasına giren filler gibi araziye iş makineleriyle girmişler ve tüm izleri yok etmişlerdi. Mühimmatın gömülü olduğu yerde bu bir tuzağı olup olmadığından nasıl emindiler ki hiçbir önlem almadılar? Hangisini yazayım? Bir son örnekle nokta koyayım, yoksa kitap sadece bu tezgahı anlatmakla sınırlı olacak. Kamuoyunda amirallere suikast soruşturması olarak bilinen Gölcük Operasyonu, 15 Temmuz 2009'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan isimsiz ve imzasız bir ihbar e-postasıyla başlatıldı. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı sanık karar takip formu incelendiğinde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Belgenin üzerindeki tarih ihbar e-postasından 18 gün önceye aitti. Tarih ve suç numara ibaresinin karşısında şöyle yazıyordu. 28 Haziran 2009. Demek ki formu hazırlayanlar teğmenler hakkındaki soruşturmayı söylendiği gibi ihbar e-postası üzerine başlatmamışlardı. Şaşırdınız mı? Ümraniye bombalarında da benzer ihbar hatalı tutanak düzenlenmesi tesadüf müydü? Bakınız. Teğmenler hakkındaki soruşturmanın ihbardan önce planlandığının bir başka işareti daha var. Sanık karar takip formunda 35 kişinin adı geçiyordu. İhbar e-postasında yer almayan kişilerin adı da bu listede yer alıyordu. Örneğin Albay Tayfun Duman ve emekli deniz binbaşı Levent Bektaş. Sanık karar takip formunda bu iki kişi için takipsizlik kararı verildiği yazılıyordu. İhbar e-postasında ise Tayfun Duman ve Levent Bektaş'ın adı geçmiyordu. Peki bu iki subayın adı takip formuna nasıl girdi? Tayfun Duman ve Levent Bektaş'ın adı teğmenlerin evinde bulunduğu iddia edilen bilgi notunda nasıl yer aldı? Bu bilgi notu da teğmenlerin evine yapılan operasyondan sonra ortaya çıktı. İhbar e-postasında yer almayan, belki de unutulan isimler arama sırasında bulunan bilgi notuyla tamamlanıverdi. Utanç verici. 2 yıldır cezaevinde yatan Levent Bektaş'a merhaba deyip "Siz kardağa çıkanlardan mısınız?" diye sordum. Güldü. Anladım, konuşmak istemiyordu. Hatır sordu, karşılıklı ve temennilerde bulunduk. Zaten başımızdaki gardiyanlar konuşmamıza izin vermiyor, vedalaştık. O telefona, ben koğuşa. Koğuşta gazete okumayı sürdürdüm. Bu kez yandaş medyaya polisin Oda TV'de ele geçirdiği AKP'lilere ait iki CD servis edilmişti. CD'lerden haberim yoktu, bilmiyordum. Bunu şimdi kime anlatabilirsin ki? Bu konuda tavrımız belliydi. Gizli ses ve görüntüyü yayınlamama kararımız vardı. Bunu defalarca Oda TV'de açıkladık, haberler yaptık. Bunlara ulaşmak zor değildi. Bu CD'leri manşet yapanlar Oda TV arşivinden bu açıklamalarımızı bulabilirlerdi. Ama aradıkları gerçek değil ki, itibarsızlaştırmak. Kamuoyunun basın özgürlüğü konusunda ses çıkarmaya başlamasıyla gizli eller devreye sokuldu. Her gün yeni biri sürülüyor gündeme. Neymiş? Gizli çekim CD'ler bulunmuş. Barış Pehlivan'a sordum, nedir bu CD'ler? Çünkü genel yayın yönetmeni olarak Oda TV'ye neyin gelip gittiğini o biliyordu. Anlattı. Bundan birkaç ay önce 2010 sonbaharında adını şimdi hatırlayamadığım biri Oda TV'yi aradı. Bir haberle ilgili Soner Yalçın'la görüşmek istediğini söyledi. Sizin genelde tanımadığınız kişilerle görüşmediğinizi bildiğimden Soner Yalçın'ın ofiste olmadığını, haberin içeriğini bana anlatabileceğini söyledim. Kendisini bir iş adamı olarak tanıttı. Telefonda anlatamayacağını söyleyince haberle ilgili belgeleri posta yoluyla göndermesini istedim. Aradan bir süre geçti, unutup gitmiştim. Bir gün Oda TV merkezine geldi ve kendisini tanıttı. Urfalı bir iş adamı olduğunu söyledi ama ismini hatırlamıyorum. Toplantı odasına geçtik. Yanlış anımsamıyorsam kardeşinin yaptığı kanunsuzlukları haberleştirmemizi istiyordu. Kardeşinin AKP'li siyasetçiler ve bürokratlarla ilişkisi olduğunu söyledi. Bu ilişkileri kullanarak dolandırıcılık yaptığını anlattı. Neden kardeşinizi ihbar ediyorsunuz bir gazeteciye dediğimde kardeşinin kendi aile hayatını da bozduğunu aktardı. Konuyla ilgili içinde ATV, TRT gibi televizyon kanallarının da olduğu birçok medya organına gittiğini, emniyete şikayet ettiğini ama sonuç alamadığını söyledi. Açıkçası güvenilir bir kişi izlenimi vermiyordu ama gazetecilik dürtüsüyle dinlemeye devam ettim. Anlattıklarını metne de dökmüş ve bazı belgelerle bu durumu kanıtlamaya çalışmıştı. Yanında getirdiği CD'lerle birlikte bu metni ve belgeleri bana verdi. CD'lerin içinde kardeşinin görüntüleri olduğunu söyledi. Açıkçası başımdan savmak için bunları inceleyelim. Eğer ilkelerimize uygun görürsek haberleştiririz dedim. İletişim numaralarının bıraktığı dokümanlarda yer aldığını belirtti ve ayrıldı. Bir poşetin içinde verdiği CD'leri ve dokümanları bir kenara koyup işime geri döndüm. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar Oda TV'yi aradı. Haberleştirip haberleştiremeyeceğimizi sordu. Daha karar vermediğimizi ve incelemeye devam ettiğimizi söyledim. Halbuki daha bakmamıştım bile. Sanırım buna neden haber kaynağına güvensizliğimdi. Telefonu kapattıktan sonra poşet içindeki CD'leri çıkardım ve bilgisayara koydum. Grafikerimiz Şahin Çakmaklı ile birlikte baktığımız görüntüler kötü kalitede kaydedilmiş gizli çekimlerdi. Necati Çetinkaya, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu gibi birkaç AKP'li bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. Tüm CD'leri izlemeden hızlıca geçtik. Oturup ayrıntılı izlemedim. Çünkü gizli çekimleri yayınlamama ilkemiz vardı. Birkaç gün sonra o adam tekrar aradı. Oda TV'nin ilke gereği gizli çekim yayınlamadığını ve bu yüzden böyle bir haberi yapamayacağını söyledim. İsmini hatırlamadığım Urfalı iş adamı CD'leri ve metinleri kendisine geri göndermemizi rica etti. İşte tam da burada ihmalim var. Oda TV'nin yoğun mesaisinden o CD'leri geri postalayamadım. Sanırım gazetelere konu olan gizli çekim meselesi bürodaki o CD'deki görüntülerdi. İşin kritik yönü Oda TV baskınında el konulan o CD'ler konuyla ilgili metinlerle birlikte aynı poşetin içindeydi. O metinlerin içinde Oda TV'ye o CD'leri kimin ne amaçla getirdiği telefon numaralarıyla birlikte vardı. Ancak polis o metinde yazanları servis etmeyerek Oda TV'yi itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. Keza Oda TV'nin telefonlarının yıllardır dinlendiği malum. Konuşma tapelerimiz poliste mevcut. Onlar ortaya çıksa yine her şey belli olur. Şimdi düşünüyorum da o CD'leri geri postalasaydım kim bilir ne gelirdi başıma. Geri postalasaydım o gizli çekimleri bizim çektiğimizi uydurup karşımıza bir komployla çıkarlar mıydı? Cezaevindeyim ve şu yaşadıklarımızdan sonra her türlü olasılıktan şüphelenir hale geldim. İsmini hatırlamadığım o haber kaynağını da zan altında bırakmak istemem. Ama dedim ya, uğradığımız komplo artık gazetecilik şüpheciliğimi bile aşmama neden oldu. Barış'ın anlattıklarını dinleyince ben de ona sordum. O kadar CD arasında AKP'lilerin oturduğu CD'yi bulmaları ne ilginç değil mi? 26. Ayrımın sonu. Sayfa 305.